Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenen Galaxy S7 ailesini konuşacağız. Neden konuşacağız? Şunu da söyleyelim. Zaten telefonla ilgili görselinden tutun teknik özelliklerine kadar her şey belli artık.
Vallahi artık bundan sonra lansman yapmasalar da olur. Direkt bize test cihazları yollarlarsa zaten okuyucuları en çok merak ettiği konuyu cevaplarız ama en azından resmi lansman tarihine kadar bu telefon hangi özelliklerle gelecek, neleri göreceğiz, neleri göremeyeceğiz bunları konuşacağız bu videoda.
Evet, ilk olarak şunu söyleyelim. Galaxy S6 serisine baktığımızda neleri görmüştük? Galaxy S6 vardı, Galaxy S6 Edge vardı, Galaxy S6 Edge Plus vardı, Note 5 vardı yanında. Aynen. Bu sefer bu ailede bazı değişiklikler var.
Evet, öyle görünüyor ki artık o Edge Plus dediğimiz modeli göremeyeceğiz. Aslında burada tabii Samsung geçen sene bir şeyi denedi. Hem Note 5 hem de aynı ekran büyüklüğüne sahip olan kavisli bir ekran modeli olarak S6 Edge Plus'ı piyasaya sürdü. Öyle zannediyorum ki bunlar birbirini etkilediler Mesut. Çünkü yeni jenerasyonda biz Plus yerine sadece Edge modelini göreceğiz ama Edge modelinin boyu büyümüş olacak. Ekran boyutu büyümüş olacak. Çünkü Galaxy S7 5.1 inç ekranla gelecek. Galaxy S7 Edge ise 5.5 inçlik bir ekranla gelecek. Muhtemelen Note 5 ise ya da Note 6 ise 5.7 inç ya da biraz daha büyük ekranla gelecek. Yani daha büyük ekran isteyenler için Note ailesinin yeni modeli muhtemelen orada daha cezbedici bir seçenek olacak.
Evet, 5.5 inç ekranda bence iyi bir seçim olmuş. Çünkü büyük ekran olsun ama taşıması nispeten kolay olsun dediğinizde 5.5 inç çok ideal bir çözüm. 5.5 inç sonrası tek elde kullanmak da artık imkansız.
Gerçi büyük ekranlı kavis özelliği de kendini biraz daha fazla belirliyor. Bir de işin öyle bir boyutu var ama tabii burada taşınabilirlik, mobilite ve fonksiyonellik, işlevsellik arasındaki dengeyi kurmak adına muhtemelen boyutta bir küçülme söz konusu olacak.
Şimdi telefonun işlemcisi, kamerası, pili gibi konuları tek tek konuşacağız. İlk olarak ben işlemcisinden başlamak istiyorum. Çünkü bu ailede iki farklı işlemci göreceğiz. Daha öncesinde Samsung'un yapmadığı şey değil. Exynos ve Qualcomm tarafında ilerlemeyi tercih etmişlerdi. Şimdi ise hem Snapdragon 820'li bir çözüm var hem de Exynos tarafında buna eş değer güçte yeni bir Exynos işlemci var.
Evet, Samsung dediğin gibi daha önce böyle şeyleri yapıyordu. Bölgeler özel farklı platformlarda ilerleyebiliyordu. Özellikle bölgelerin ihtiyaç duyduğu bir takım ağ altyapılarına destek konusunda. Şimdi Galaxy S7 ailesinde muhtemelen biz Kuzey Amerika pazarında Snapdragon 820'li versiyonu göreceğiz. Belki Güney Kore, Uzak Doğu pazarının özellikle bazı seçenekler olabilir ama Avrupa'nın büyük bir bölümü Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 8890'dan alacak. Zaten 820'yi çok konuştuk. Exynos 8890'ı mobilitede çok detaylandırmıştık. Çok kabaca aslında kıyaslamak gerekirse burada Qualcomm'un çözümü paketin tamamına baktığımız zaman biraz daha özelleştirilmiş çözüm gibi karşımıza çıkıyor. Snapdragon 820 4 çekirdek, Exynos 8890 ise 8 çekirdek ama Samsung'un kendi çözümünde 8 çekirdeğin 4'ü Cortex A53 tabanlı, diğer 4'ü ise Samsung'un özelleştirdiği çekirdek. Bir nevi aslında bazı özellikleri Cortex A72 baz alan ama en nihayetinde pek çok kısmı yine Samsung'un değiştirdiği yeteneklere ve özelliklere sahip olduğunu görmekteyiz. GPU tarafı önemli. Samsung burada Mali T880'in 12 çekirdekli versiyonuyla ilerleyecek ki 12 çekirdek bayağı güçlü paket anlamına geliyor. Qualcomm'un seçeneği ise Adreno 530. Qualcomm teknoloji olarak biraz daha önde gibi duruyor çünkü sadece GPU olarak bakmamak lazım. Qualcomm'un görüntü sinyal tarafında da Hexagon 680 isimli bir motoru var Mesut. Bu motor arttırılmış gerçeklikten sanal gözlük desteğine, derin öğrenme dediğimiz deep learning'den pek çok yeni teknolojiye kadar önemli özelliklere destek konusunda bayağı yetenekli bir birim.
Evet, Qualcomm özellikle Snapdragon 820'de işlemcinin gücü GPU'nun hızından daha fazlasında bu özelleştirilmiş teknolojiler üzerinde de duruyor. Neden derseniz eğer geleceğe baktığımızda tamam telefonlar hızlanacak ama zaten aslında hızları kabul edilebilir seviyeye geldiler.
Aynen.
Artık yeni teknolojilerle tanışacağız. İşte derin öğrenme denen teknolojiyle cep telefonumuz veya tabletimiz gösterdiğimiz nesnenin işte kedi mi köpek mi uçak mı olduğunu anlayıp buna göre belki işlemler yürütebilecek ki biz bunun demolarını Snapdragon 810 üstünde de görmüştük. Daha da ötesinde sanal gerçeklik desteğinde, arttırılmış gerçeklik desteğinde ise kasklar hala hazırda piyasada satılıyorlar. Bir kask alacaksın. Deneyim seviyesinde belki de Oculus'a rakip cep telefonuyla deneyim yaşayacağız.
Zaten baktığımız zaman Samsung'un kendi gözlük seçeneği var esasında. Oculus'a beraber geliştirdiği Gear VR adını verdiklerim. Şimdi Samsung'un CES fuarında gösterdiği ve yine muhtemelen Mobil Dünya Kongresi ile birlikte artık genel kullanıma sunmaya başlayacağı bir 360 derece kamera seçeneği de olacak. Dolayısıyla bunların mobilde uygulanabilmesi için donanımsal tarafta da bazı desteklerin söz konusu olması gerekiyor. Çünkü işin açıkçası arkadaşlar 8890 Snapdragon 820'de o telefonda çok güzel oynatacaktır muhtemelen.
Evet.
Çünkü ekran çözünürlüğünü de söyleyeyim. Yine 2K ekranla gelecek bu telefonlar. Dolayısıyla bazı ek teknolojiler desteklendiği takdirde daha fazla katma değer sağlayacaktır. Burada işte Qualcomm'un çözümü bir miktar öne çıkıyor, onu söyleyebiliriz. Her iki işlemci de 14 nanometre, her iki işlemci de yeni Samsung kendisi üretecek. Her iki işlemci tarafında da gelişmiş modem seçenekleri olacak. Burada X12 modemden bahsediyoruz. Yine benzer yeteneklere sahip bir modem Samsung'un kendi platformunda da var. Tabii şunu da söyleyelim, X12 modem burada elzem bir seçenek değil. Üretici farklı bölgelere göre fiyat avantajı yakalayabilmek için daha düşük spesifikasyonlu modemler de kullanabilir. Yani evet. Cat 12 modem vardır bir tarafta ama Türkiye'ye Cat 9 da gelebilir. Kaldı ki teorik olarak örneğin Turkcell'in vereceği 4.5G'lik hız 375 megabit olacak. Zaten onu yakalayabilirsen eğer Cat 9 modemle de yakalayacaksın. Onda bir sorun olmayacak.
Hiçbir sorun olmayacak. Telefonları karşılaştırırsak eğer bugünkü S6 serisi ile S7 serisini kamera tarafında aslında bir düşüş gibi görebileceğimiz megapiksel değerinde aşağı çekilme göreceğiz. 12 megapiksellik yeni kameralarıyla telefonlar bizleri karşılayacak. Ama burada Samsung'un yeni bir teknolojisi var. Ve Samsung'un iddiası büyütülmüş pikseller, büyütülmüş sensör sayesinde artık karanlık ortamda, düşük ışıklı ortamda çok daha iyi fotoğraflar çekebileceğimiz yönünde.
Ya biz mobilitenin son bölümünde HTC'nin de böyle bir hamle yapacağını konuşmuştuk ve ne demiştik? HTC'nin işi zor çünkü bunu anlatmakta zorlanabilir. Şimdi oradan yola çıkarak bazıları Samsung'u da gösterip hani eleştirmişler ama şöyle bir durum var. Samsung'un telefonları yıllardır süregelen bir şekilde kamera konusunda hep iyi telefonlar. Yani Samsung'un 16'dan 12'ye inmesiyle HTC'nin inmesi aynı anlama gelmiyor. En azından insanlara kamera kalitesini kabul ettirebilme anlamında. Samsung'un tabii yepyeni bir kendi sensörü olacak. Büyük oranda bunu göreceğiz. Yine bölgesel olarak Sony sensörü içerisine girer mi? Bundan emin değiliz ama Samsung kendi sensörünü kullanacak gibi görünüyor. 12 megapiksel f1.7 diyafram değerine sahip olan. Bu diyafram yarışında geçen senenin galibi biliyorsun LG olmuştu. LG G4 f1.8 diyaframla geldiği için. Bu tabii ki kameranın toplam paketinde hani 100-200 yapmıyor ama özellikle farklı ışık koşullarının çekimlerde ve farklı yeteneklerin daha iyi olması noktasında belli bir avantaj sağlıyordu açıkçası bakıldığı zaman. Şimdi Samsung bunu f1.7'ye çekiyor. Aynı zamanda piksel boyutu biliyor ki biz geçen sene hem G4'te hem de Samsung'un üst seviye cihazında 1.12 mikron pikselleri görmüştük. Muhtemelen belki bunda daha büyük olacak ve sensör de paket olarak büyüyebilir. Çünkü yine geçen seneye baktığımızda 1.2.6 inçleri görmüştük. 1.2.6 inçleri görmüştük. Şimdi belki 1.2.2'lere düşecek ki bunların hepsini üst üste getirdiğiniz zaman algoritma da iyi çalışırsa eğer 16'yı bırak 20'lerden 25'lerden de hani sokaktaki vatandaşın anlayacağı şekilde konuşmak gerekirse daha iyi çekebilir.
Şimdi bir de orada heyecanlandıran olan aslında F1.7 bir lense sahip olacak olması oldu. Çünkü F1.8 lensle beraber G4'ün yapabildiklerini gördük. Arka tarafa bokeh efektini çok güzel verebiliyordunuz portre fotoğraflarında ki inanılmaz portre fotoğrafları çekebiliyordu G4. Samsung serisinde 1.9 vardı. O da aşağı
kötü
yukarı,
değil yani, hani.
Evet, iş görüyor ama F değerlerinin arkadaşlar 1.9'dan 1.8'e geldiğinizde tamam matematiksel yazı olarak yazdığınızda 0.1'lik bir fark var ama ışık anlamında fark kat kat fazla artıyor. Yani o değerler arkadaşlar gerçekten ışık değeri olarak baktığınızda çok çok farklı. Bu yüzden F1.8'den 1.7'ye düşüş 1.9'dan 1.7'ye düşüş olarak düşünülürse uçuk yani, bir miktarda fark yaratacak.
Matematiksel olarak birimleri matematiksel olarak gelişim değerlendirirken hangi birimin kullanıldığı çok önemli. Dediğin daha çok haklısın. Ya bugün gürültü seviyesini ölçerken 30 desibelden 40 desibele çıkması %30'luk bir fark gibi görünebilir ama insan kulağının işitebileceği gürültü anlamında çok ciddi bir fark anlamına geliyor. Dolayısıyla burada ciddi bir kazanım olacaktır. Ben şeyi merak ediyorum açıkçası. Şimdi optik görüntü sabitleme özelliği önemli bir özellik kameralar için. Samsung artık bunu A serisine kadar getirmiş durumda. Orta seviye telefonlarında bile kullanıyor artık 2016 senesinde. Geçen seneye bakıldığı zaman LG'nin telefonlarında 3 yönlü hareket edebilen bir optik görüntü sabitleme ünitesi vardı. Samsung'da 2 yönlüydü. Muhtemelen ki Huawei de mesela daha gelişmiş bir optik görüntü sabitleme özelliğine geçmişti. Yeni jenerasyonda hareket kabiliyeti artılmış bir optik görüntü sabitleme ile karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü donanımsal olarak artık bu telefonlar 4K'da 60 kare saniye çekmeye müsait telefonlar. Kullanılan işlemciler buna destek veriyor. Yüksek çözünürlükte daha yüksek hızda video çekebilmek şu anlama geliyor. Ufak titreşimlerden bile daha çok etkilenebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla orada bence o iş özelliği gelişecek gibi görünüyor mesela.
Evet, şu an 4K'ya geçtiğinizde Android cihazlarda optik stabilizasyon kapanıyor. Eğer bu sorunu da çözerlerse en azından Apple'la o 4K video yarışında bir yere kadar mücadele etmeye başarabilecekler. Şu anda en büyük sorun o.
Aynen öyle. Bu arada arka kameradaki gelişimden bahsettik. Ön kamera tarafındaysa en kötü ihtimalle Note 5'in ön kamerası, yani geçim senin ön kamerası Samsung'da yine devam edecek gibi. Bir rivayete göre ön kameranın da optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olacağı söyleniyor ama bu bence biraz daha uzak bir ihtimal gibi açıkçası şu aşamada.
Evet, hep beraber bekleyip göreceğiz. Telefonların aslında microSD kart slotuna sahip olup olmayacağı da çok tartışılıyordu. Görünen o ki Samsung kapasite anlamında kullanıcıları memnun edecek çözümler sunacak.
Yani geçen sene çok geliştirdiler çünkü yani hani hadi S6 ve S6 içi bir tarafa bırakıyorum ama Note 5'ten çıkartılması gerçekten çok büyük bir sıkıntı olmuş Samsung adına. Çünkü Note ailesinin en büyük esprisi pilin değiştirilebiliyor olması ve microSD kartla bekliyor. En azından rakipleri çerçevesinde. pili bir yerden hani şey yapabiliyorsun. İncelikli şuydu buydu vesaire kurtarabiliyorsun ama SD kartlendiği zaman kullanıcıların kanayan yarası haline gelmişti o. Ortaya çıkan resmi görüntüler ve buna bağlı olarak yine aynı görüntülerin geldiği kaynaktan gelen resmi sayabileceğiniz bilgiler çerçevesinde artık bu telefonlarda SD kart slotlu olacak. Standart olarak biz 32 ve 64 GB'ı göreceğiz. 128 yine olur. Zaman içerisinde çıkarttılar ama Türkiye'ye gelmez. Daha belli pazarlara yönelik olarak kalıyor ki 128'i bir tarafa bırakalım. 64'lik Note 5'in durumu bile zaten biliyorsun ülkemiz çerçevesinde. Bu bence en önemli özelliklerden birisi oldu. Hazır mikro SD karttan bahsetmişken kasayla ilgili şunu da söyleyelim. Kasanın şasi yapısında da belli geliştirmeler söz konusu. Artık IP67 sertifikasıyla bu telefonların suya ve toza karşı kısmen daha dayanıklı olacağını göreceğiz ki şunu da söylemek gerekiyor. Genelde bunlar bu sertifikayla geliyorlar ama suya sokup arızalandığı zaman garanti sürecinde.
Aslında su sıçramasına karşı bir garanti sağlıyor IP67. Bunu da söylemek lazım. İşte suyun içine sokunca değil.
Üreticiler öyle reklamlar yapıyorlar ki denizin havuzuna gir çek vesaire tarzında ama işin ilginç tarafı da şu Mesut. Yine resmi diyebileceğimiz hani işin uzmanlarından elde edilen, konunun içerisindeki insanlardan elde edilen bilgilere göre kasadaki gelişime bağlı olarak Samsung'un bazı coğrafyalarda ve ülkelerde ekran için ekstra garanti vereceği. Yani artık telefon o kadar güveniyor ki göğe. Düştüğü zaman ekranın hasar görmesi halinde uzatılmış bir garantiyle beraber kullanıcıları mağdur etmeyeceği söyleniyor. Bu da yine benim dikkatimi çeken gelişmelerden birisi oldu.
Birçok insan için ilk seçenekler arasına sokar telefonu bu gerçekten.
Muhtemelen.
Genel olarak pil konusunda da eleştirilmişti Samsung. Çünkü İnsanlar daha büyük kapasiteler beklerken biz işlemciden tasarruf ediyoruz, pil aynı tuttuk vesaire gibi açıklamalar pek tatmin edici olmadı. Şimdi ise gerçekten tatmin edici pil seviyeleri var.
Yani S7 için 3000 mAh, S7 Edge için ise 3600 mAh'lerden bahsediliyor ki hani ortalama olarak baktığımız zaman 2500-2600'lerden geldiğimizi düşünürsek eğer %20 civarında bir büyüme söz konusu. Özellikle 5.5 inçlik modelde 3600 mAh'lik pilin olması gerçekten önem arz ediyor.
Evet, gerçekten önemli.
Ve
İnceliği bozmadan aslında onu sağlayabilmeleri güzel olmuş.
Aynen incelik şimdi resimlerden anladığımız kadarıyla incelik çok etkilenmemiş gibi görünüyor. Ama ağırlık olarak tabii durum ne olur onu bilmiyorum. Belki bir miktar ağırlaşmış olabilir telefonlar. Gerçi ekran boyutu küçüldüğü için orada çok yakın değerlerde de karşı karşıya kalabiliriz açıkçası bunu bilmiyorum ama şarj süreleri de burada önem arz ediyor. Çünkü 3600 mAh dediğin zaman şarj olması belli bir süre gerektirecektir. Şimdi biz Note 5'te neyi gördük? Note 5 sahip olduğu pille 85-90 dakika civarında kablolu bağlantıyla kendi adaptörüyle şarj olabiliyor. Yine Samsung'un hızlı şarj destekli kablosuz adaptörünü kullandığımız zaman ise 110-115 dakika arasında şarj süresine sahip. Resmi sızıntıları yapan yani resmi görüntüleri sızdıran kaynağa göre bu telefonlar 2 saat içerisinde tam şarj olabilecekler kablolu bağlantıyla. Yani bu şu anlama geliyor. Hızlı şarj konusunda Note 5 kadar yetenekli değil bu telefonlar. Belki burada kablosuz şarj özelliği ve kablolu şarj tarafının hızlı şarj yetenekleri Note 5 gibi tutulmamış olabilir ya da oradaki gelişimi Note 6'ya saklamış olabilir ama bahsettiğimiz sürelerde yani 3600 mAh'lik bir pilin 120 dakika civarında şarj olması da gayet iyi bir süre bence.
Evet kötü bir süre değil gerçekten. Tasarımsal öğelere genel olarak baktığımızda hani inceliğinde bir sıkıntı yok dedik ama tasarım çizgileri aynı kibarlığını koruyor. Üst altta yine o simetri korunmuş. Bence de iyi yapılmış. Ben simetrik olmayan telefonları pek düzgün bulmuyorum görsel olarak.
Apple'ın özellikle işte yani ilk iPhone'dan beri çok üzerine düştüğü bir durum. Alt ve üstteki kalınlıkların eşit olması gibi. Tabii bizim isteğimiz çerçevelerin mümkün olduğu kadar ince olması ama burada aslında seninle daha önce konuştuğumuz noktada senin söylemin çok güzel gerçekten. Çünkü oyun modundayken sağda ve solda parmak mesafesi bırakman gerekiyor ki oyunu etkilemeden rahatça kullanabilirsin. O açıdan bakıldığı zaman Samsung'un bu telefonları kenarlardaki çerçeveler inceldiği için çok da rahatsız etmiyor. Gözde çok fazla batmıyor. Onu söylemek gerekiyor açıkçası. Evet. Bir de tasarım tarafında telefonun arka taraftaki kamera çıkıntısının artık olmadığı söyleniyor. Yani dümdüz bir arka planla karşı karşıya kalacağız ki bu da yine bizim aslında görmeyi istediğimiz bir durumdu. Çünkü benzer kamera yeteneklerine sahip olup sensör büyüklüğü anlamında da yine benzer boyutlara sahip olup dışta çok fazla çıkıntı yapmayan telefonlar da var. İşte Sony jenerasyonu ya da LG jenerasyonu gibi. Ya da bunlar farklı tasarımsal hilelerle de çözülebiliyordu. Ama geçen sene Samsung'da vardı. Bu artık olmayacağı söyleniyor. Bu da yine bence tasarım anlamındaki en büyük gelişmelerden bir tanesi.
Telefonun bellek konusundaki gelişmeleri de aslında yine kullanıcıları memnun edecek gibi ama ya şimdi şöyle bir şey var. Android mimarisinde genel olarak baktığımda 3 GB fazlasıyla yetiyor aslında eğer kernel düzgün işlenirse.
Yani yazılımı iyi optimize ettiysen çalışıyor. Çalışmak evet. diye bir şey yok açıkçası bakıldığı zaman. Ama tabii 4 GB RAM olayı ki tüm ülkelere, tüm işlem seçeneklere 4 GB RAM ile gelecek yeni telefonlar. Pazarlama olarak da elin güçlü olması gerekiyor. Çünkü rakibin diyor ki ben 4 GB RAM var. Sen 3 GB RAM de rakibinden 2 kat daha hızlı çalıştırırsan da adam diyor ki ben 4 GB RAM var. Burada tabii RAM tarafındaki kapasitedeki gelişim kadar RAM'in hızlanması da büyük önem taşıyor. Çünkü bu yeni nesil grafik birimlerinde o destekleyecek oyunlarla beraber akıcılığı yakalayabilmek için GPU'nun iyi beslenmesi gerekiyor. Orada da bellek bant genişliği büyük önem taşıyor. Snapdragon 820'de 1866 MHz'e çıkacağını gördük. 8890'da da keza benzer şeyler var. Samsung kendisi zaten bellek çip üreticisi. Orada en hızlı çözümleri kullanacaktır.
Daha iyi depolama birimleri de zaten.
Aynen öyle. Orada da UFS 2.0 desteği artık globalde de platform seviyesine yaygınlaşıyor. Ki geçen senenin Samsung telefonlarına baktığımız zaman depolama konusunda hakikaten 1.5-2 jenerasyon önceki masaüstü SSD'ler kadar hızlı platformlardı. Evet. O konuda hakikaten avantajlı olmayı sürdürecekler gibi görünüyor. Hoş, yine Güney Koreli üreticisi SK Hynix'in de benzer çözümleri var ama bunların yaygınlaşması ve telefonlara girmesi biraz vakit alır gibi geliyor.
Ama şunu söyleyebiliriz ki Mobil Dünya Kongresi'nde heyecan verici telefonlardan bir tanesi olacak Samsung. Samsung'un bizlere sergileyeceği telefonlar. Tabii ki diğer üreticileri de merakla bekliyoruz. Şu anda gösterilenler kullanıcıları dinlediklerini ve doğru yolda gittiklerini gösteriyor. Artık top herhalde LG'de, HTC'de, Sony'de.
Yani biz geçen sene işte Galaxy S6, S6 Edge, Note 5, Edge Plus incelediğimiz zaman hani eksik olarak ne söyledik? Micro SD kart olsaydı, pil biraz daha büyük olsaydı. Rakiplerle kıyasladığınız zaman Sony'nin oradaki suya toza karşı dayanıklı yapısı belki bu telefonu da olsaydı gibi. Hepsi var. Üstüne üstlük yine ses tarafında gelişim olacak ki Samsung'u biliyorsun ses çipi konusunda da yıllardır Wolfson'la çalışırlar.
Hep iyi çipler kullanıyordu.
Umarım bu sefer kulaklık tarafında da artık bu seviyeye yakışan sürpriz bir kulaklık kullanır. Çünkü Samsung'un orta üst seviye cihazlarına bakıyorsun. Şu anda hep benzer kulaklıklar çıkıyor ama insan istiyor ki Edge Plus gibi telefon aldığı zaman yanında ona yakışır bir kulaklık olsun gibi. Belki o tarafta da güzel bir çalışma olursa eğer kullanıcılar daha memnun olurlar. Yazılım tarafındaysa artık bu telefonlar Android 6.01 ile gelecek muhtemelen. Ki Android 6.01'i de S6 ve S6 Edge'e en azından Güney Kore'ye dağıtmaya başladılar. O sürümden yola çıkarak bir varsayım yapmak gerekirse biraz daha sadeleştirilmiş, biraz daha optimize, daha hızlı çalışan ve eğer bir rivayete göre iris tarama özelliği olacaksa bu telefonlarda o taramayla ilgili bir özel bir menü ya da arayüzünde bu telefonlarda olacağını göreceğiz. Ama iris tarama olur mu? Ben bundan çok emin değilim açıkçası.
Ama son bir haber çıktı ki o da tarayıcının inanılmaz hızlandığı konusunda. Eğer bu tarayıcı hızıyla da gelirlerse mobil ortamdaki en iyi web deneyimini sunabilirler. Çünkü şöyle bir durum var. HTC'ye, LG'ye, Sony'ye baktığımızda tarayıcı artık Google'a emanet ettiler. Chrome tarayıcıyla beraber
kötü
geliyorlar.
Kötü yaptılar bence. Yani
bence Chrome... çok kötü yaptılar. Çünkü Chrome aslında kendi tarayıcılarından daha yavaş çalışıyordu. Çok işte antarlı. Özelliklerini emanet ettiler ona. Samsung hiç bundan vazgeçmedi. Kendi tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor ve yine dedikodulardan bir tanesi işte kesinleştiremedik. Sonuçta görmeden ben bir şey söylemek istemiyorum ama işte Adblock gibi reklam engelleyicilerin de mobile entegre edileceği.
Mis yani bütün kullanıcıların istediği bir şey.
Kullanıcılar çok fazla istiyorlar.
Ve tabii orada Samsung kendi tarayıcısını eğer kendi platformu için daha optimize eder. Yani tarayıcı tarafında GPU hızlandırma gibi bir takım teknolojilerden ya da GPU gibi hızlandırmalardan istifade ederse ki zaten Samsung'un tarayıcısı Galaxy S2'den beri biliyoruz ki çok hızlı çalışıyor.
Çok hızlı çalışıyor.
Özellikle üst seviye cihazlarında. Bence doğru yolda ilerliyorlar. Çünkü Chrome, Google'un bütün servisleri entegre olacak. Masaüstünden devam edeceksin vesaire. Tamam eşlenik olması güzel bir şey ama hele ki biraz donanımı zayıf telefona geçtiğin zaman zulüm ya.
Gerçekten.
Bildiğin zulüm oluyor.
Biz telefonları beğendik. Bundan sonrasında artık test edip gerçek görüşlerimizi sizlerle paylaşmak kaldı bizlere. Mobil Dünya Kongresi'nde umarız deneme fırsatımız olur. Çünkü şu anda hala daha birçok firmanın önünde böyle bir soru işareti var. Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacaklar ama deneyebilecek miyiz?
Yani Samsung'un olayı belli oldu artık. Biliyoruz telefonları ama ilginçtir. Bu sene çok fazla sızıntı olmadı diğer telefonlar arasında. Yani Sony tarafına bakıyorsun. Alt telefonlarla ilgili C5'in yerine geçecek, üstüne gelecek belki C6 ile ilgili bir takım bir şeyler var ama Z6 ya da ismi ne olur bilmiyorum.
Evet. Yani onunla ilgili hiçbir çok şey fazla yok. Çizim bile yok yani.
Hani belki orada lanse edileceğim bunu soft launch olacak. Yani hani bir nevi ekran kartı üreticilerinin yaptığı gibi telefon bu olacak diyecekler belki ama masada göremeyeceğiz bilemiyorum. Şimdi LG G5'in lanse edileceğini biliyoruz. Basın davetlerinin ortaya çıktığı belli. Tam olarak ama ne olacağı belli. Bazı görsellere göre alttan pil çıkartabileceğim bir tasarım söz konusu olacak ki LG'nin de sevdiğim tarafı şu. Sürekli tasarıma yeni bir şeyler deniyorlar. Evet. Onların da öyle bir güzel tarafı var.
Vazgeçmiyorlar. Değiştirilebilir pil, micro SD kart gibi şeyler.
HTC'nin bu fuarı es geçebileceği konuşuluyor. Fuardan sonra belki özel etkinliğini yapabileceği konuşuluyor ama günün sonunda Galaxy S7'yi artık biliyoruz. Bu konuştuklarımızın dışında sürprizler de olabilir. Onları da bekleyip görmek lazım ama S7 eğer rakipleri gerçekten de ilerleme kaydetmezse 2016'nın Android tarafındaki en çok konuşulan telefonların başına gelebilir bu özelliklerle.
Evet, siz ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyoruz. Lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.